Hayata rağmen hayatta kalmak. Ömer Alpago. Ben hayattan hiçbir beklentisi olmayan, daha yeni 20'sine girmiş bir ziraat mühendisliği öğrencisiydim. Geçen hafta hayattan bunaldığım bir gece, banyoda bileklerimden akan kanla ayrılık vapuruna biletimi kesmiştim ama ev arkadaşımın beni hastaneye yetiştirmesiyle acil müdahaleler yapılmış ve durumum stabil hale getirildikten sonra hayata ince bir iple bağlanmış bir halde psikiyatri servisinde o gece yer olmaması nedeniyle yandaki onkoloji servisinde Hasibe ablanın yanında bir günlüğüne yatırılmıştım. Ertesi gün uyandığımda yanı başımda okuldan birkaç arkadaş ve ev arkadaşım vardı. "Ne diye beni getirdin ki?" diye bağırdım bir anda ev arkadaşıma. "Ne çektiğimi biliyor musun? Bıraksaydın da kurtulsaydım ne olurdu?" diye devam edip ağlamaya başlamıştım. Hasibe ablayı ilk o zaman fark ettim. "Kız, ne diye ağlıyorsun? Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Ağlamaya değer mi bu gencecik yaşında?" dedi. İçimden söylenmeye başladım. "Bu teyze kendini ne zannediyor da bana öğüt veriyor? Benim ne yaşadığımı bilmiyor ki?" diye. Ama teyze daha bitirmemişti, resmen beynimin içine girmişti. "Kızım, senin ne yaşadığını bilmiyorum zannetme. Biliyorum, hem de çok iyi biliyorum. Hayatında sana değer veren kimse olmadığını düşünüyorsun. Senin değerini kimsenin bilmediğini düşünüyorsun. Hayat o kadar basit geliyor ki, bir o kadar da boğucu. Artık kurtulmak istiyorsun, değil mi? Okumaya amaçsızca geldin. Arkadaşlarınla takılmaya başladın ve kendini zamanla unutmaya başladın. Dertlerin azalır zannettin ama olmadı. Dün de ya erkek arkadaşından ayrıldın, ya da annenle tartıştın. Sadece ben değil, beni ziyarete gelen kızlar da Hasibe ablayı dinlemeye başlamıştı. "Biliyor musun, şu anda gençliğini çöpe atan bir insan görüyorum sadece." Hepimize uzunca baktı ve "Sizler ikinci olmayın," dedi. "Teyze, güzel hoş diyorsun da bu hayatın bir amacı yok," dedim. "Amacı olmayan hayatın sonu da amaçsız olur. Ölüm sana çözüm getirmez ki kızım. Yalnız çözümü de sorunu da silerdi. Amacın olması için önce bu hayatı sıkıntısı kederiyle de, rahatlığı mutluluğuyla da kabul etmelisin. Ağacın dallarında yeşil yaprakta güzel, yere düşen sarı yaprakta. Çimlerle boyanmış mis kokulu toprakta güzel, karı üstüne örtmüş uyuyan toprakta." Elimi göstererek, "Ölümü kabul etmişim ki şu anda buradayım," dedim. "Sen ölümü kabul etmedin sadece, kullandın. Sevdiğin adamla el ele gezerken de ölmek ister miydin?" "Hiç zannetmiyorum," dedi. O sırada onkoloji doktoru geldi. Vizit yapıyordu. Ben daha hangi serviste yattığımı bile bilmiyordum zaten. "Hasibe Hanım, nasılsınız? Ağrılarınız nasıl? Biraz daha iyisinizdir umarım," diye teselli vermeye çalıştı. Hasibe abla sadece gülümsemişti. Doktorun yanındaki asistan hızlı bir şekilde, "Hasibe T, 42 yaşında, evre 4 pankreas tümörü. Yaygın metastaz mevcut," diye elindeki kağıttan okudu. Yanımda duran kadın 40 yaşında olamazdı. En az 50 gözüktüğüne emindim. Ama hiçbir şey demedim. Asistan benim için de elindeki kağıttan, "Merve Nurçe, 20 yaşında, öz kıyım girişimi. Dün durumu stabilize edilmiş, psikodestek amaçlı psikiyatri servisine yatırılan hasta yatak olmadığından servisimize yatırıldı," diye okudu. Doktor elimi elleri arasına aldı ve "Çok narin ellerin varmış aslında. Yazık etmişsin kendine. Yine de geçmiş olsun," dedi. Doktorlar çıktıktan sonra bende bir kafa karışıklığı olmuştu. Aslında ben hastanede olduğumu bile yeni yeni idrak etmeye başlamıştım. Ev arkadaşımdan öğrendim dün ben bayıldıktan sonra olanları. Ambulansta koluma tampon uygulayıp kanamayı durdurmuşlar ve hastaneye getirildikten sonra da serum bağlayıp tansiyonumu yükseltmişler. Çok fazla kan kaybetmişim. Doktorlar öyle söylemiş en azından. "Peki şu anda hangi serviste yatıyorum?" diye sordum. Ev arkadaşım nasıl söyleyeceğini düşünüyordu o sırada. Hasibe abla gayet rahat bir şekilde, "Onkoloji, yani kanser hastalarının yattığı servistesin kızım. Ama senin de ruhunda küçük bir kanser çıkmış. O yüzden yanlış bölüme yatmış sayılmazsın," dedi gülerek. Aslında şaşkınlığımın doruklarındaydım. Bir saattir konuştuğum kadın kanser hastasıydı ve beni teselli etmeye çalışıyor, bana öğüt veriyordu. "Bayağı da gençmişsiniz, kusura bakmayın teyze dediğim için. Ayıp olmazsa sizin neyiniz vardı?" diye sordum. Sorun yok. Hastalığımın beni ne kadar yıprattığının farkındayım. Pankreas kanseriyim kızım. Son evre. Kanser bütün vücuduma yayılmış diyor doktorlar. Ben de farkındayım aslında. Ağrılarımdan anlayabiliyorum. Bugün ya da yarın ölürüm diye düşünüyorum. Dedi ama halinden hiç şikayetçi değil gibiydi. Kusura bakma ama abla, 2 günlük ömrünün kaldığını bildiğin halde nasıl bu kadar rahatsın? Hiç yanlışların olmadı mı veya pişmanlıkların? Hem daha gençsin, yaşamak istemez misin diye sordum. Denemenin kötü geçmesi senin sadece hata yaptığını gösterir kızım. Senin kötü biri olduğunu değil. Önemli olan o hataları bir daha yapmamak. Eğer bunun farkına varırsan, inan hayatın çok çabuk değişir. Sadece kendi hatalarının değil, karşı tarafın da hataları olabileceğini unutma. Benim deneme şansım kalmadı. Ama ölümü yaşamın devamı olarak görüyorum, bitimi olarak değil. Bu yüzden 2 gün sonra öleceğim diye canımı sıkmaya değmez, dedi. Hasibe abla 2 gün sonra gerçekten de vefat etmişti. Ağrılara dayanamadığı için morfin verilmişti son gün. O, tanıştığımız ve konuştuğumuz birkaç saatte sıkıntıların insanı olgunlaştırdığını, amaçların sadece somut olmadığını öğretmişti. Nereli olduğumu, ne okuduğumu hiçbirini sormamıştı. Karşısındaki son bir insana dert ortağı olup, yol gösterip gitmişti.